Ayrım 17.
Üç katilden ikisi kaçmayı başarmış, üçüncüsü ise olay yerinde trenden inen kalabalığın da yardımıyla yakalanmış ve katillerin kimler olduğu o anda ortaya çıkmış. Ali Şamil Paşa şehre minini vurdurmuş, lafı hemen şehre yayılmıştı. Padişah öfkeden küplere binmişti. Ali Şamil Paşa'nın rakipleri olan bütün paşalar, Fehim Paşa, 7-8 Hasan Paşa, Kabasakal Mehmet Paşa saraya doluşmuşlar. Hafiyelerinden gelen raporları bire bin katarak padişaha aksettirmişler. Melanetin altında Ali Şamil'in olduğuna onu inandırmışlardı. Belki de Ali Şamil Paşa bu suikastten haberdar değildi. Kardeşi ve yeğenleri, belediye başkanıyla daha önce yaptıkları müsademenin ve öldürülen oğullarının intikamı için tek başlarına harekete geçmişlerdi. Ama siniri tepesine çıkan padişahın ince eleyip sık dokuyacak hali yoktu. "Benim payitahtımda!" diye bağırıyordu. "Benim payitahtımda!" Elleri arkasında salonda dolanıyor ve yeniden bağırmaya başlıyordu. "Benim payitahtımda benim şehreminimi vuruyorlar, kıl kadar fütur etmiyorlar, bir mahalle bekçisi mesabesinde bile yerim yok gözlerinde. Devlet-i Aliye'nin padişahı, İslamiyet'in halifesi, iki Kürt'ün edepsizliğinden şehreminini koruyamıyor. Ruzu mahşerde bu cinayetin hesabını Allah sorar ama ben bunun hesabını mahşere bırakmam." Kabasakal Mehmet Paşa'ya döndü. "Derhal bütün Bedirhanileri toplayacaksınız. Ali Şamil'i bizzat sen tevkif edeceksin. Yanına Tahir Paşa ile tüfekçileri de al, müsademeye girişmeye kalkarsa gözünü bile kırpmayacaksın. Canı da malı da sana helaldir." Fehim Paşa ile 7-8 Hasan Paşa'ya döndü. "Derhal bütün Bedirhan aşiretinin adamlarını, kadınlarını, beşikteki bebeğine kadar toplayacaksınız. Yarın akşama kadar payitahtta bir tek Bedirhani kalmayacak. Bir tek bile. Hepsini dağıtın. En ücra köşelerine atacaksınız imparatorluğun. Bir daha ne seslerini ne isimlerini duyacağım. Şehremini vuran o üç çakiyi de Beyazıt Meydanı'nda ibret-i alem için sallandıracaksınız. Leşleri bir hafta asılı kalacak orada." Padişah doktoru Reşit Paşa'ya döndü. "İşte bu affedilmez doktor," dedi. "İsyana teşebbüs ederlerse onları da topraklarını da yakar, yeryüzünde bir tek Kürt kalmayıncaya kadar kırarım hepsini. Payitahtımda şehreminine dokundurtmam. Şehreminini vuran yarın padişaha doğrultur silahını. Buna göz yumulmaz." Ünlü Kürt beyi Mir Bedirhan'ın soyundan gelen tam 2000 kişi cinayetle alakaları olup olmadığına bakılmaksızın evlerinden toplatıldı, gemilere dolduruldu ve sürgüne gönderildi. Çoğu perişan oldu, aileler dağıldı, karı kocasından, evlat babasından ayrı düştü, birçoğu bir daha kavuşamadı birbirine. Hasret içinde çöllerde bedevi çadırlarında kaçmayı başarabilenler, Avrupa'da güneşsiz pansiyon odalarında kendilerine bir yudum su verecek bir dosttan, helalleşecek bir yakından, bir dünyadan ötekine geçerken yaşanan son anın dehşetini elini tutarak azaltacak bir sevgiliden yoksun, göçüp gittiler. Üç katilin silahından çıkan kurşunlarla binlerce insan bir perişanlığa doğru yola çıkarken, Mihrişah Sultan da kendisine çok yakışan vişne çürüğü ipek şalını başına örtüp şeyhi ziyarete geldi. Tekkenin sessiz, serin gölgeli avluları, hayatta kendisinden başka hiçbir şeye önem vermeyen bu kadını etkiliyordu. Allah'ın kabul salonları dediği bütün tapınaklarda, camilerde, katedrallerde, kiliselerde bulunan ve insana yüce bir güç karşısındaki güçsüzlüğünü hatırlatan o görkemli hava, bu tekkede mimarinin mütevazi çizgilerinde ortaya çıkıyordu ve bu tevazu o görkemden daha etkileyici oluyordu Sultan Hanım için. Görkeme, gösterişe, güce alışkındı ama gösterişten kaçınan bir yalınlığın her yanında hissedilen tevazu ve tevekkül bu kadının hiç bilmediği bir güç olarak belirip onun ruhunu sarsıyordu. Tanrı'yı aramıyordu ama eğer arasaydı onu burada, bu tekkede arardı. Bunu hissetmek bile onu saygıyla eğilmeye, kendisinden başka önemli bir şeyler olduğunu kabul etmeye zorluyordu. Şeyh Efendi ilk karşılaştıkları salonda oturuyordu. Mihrişah Sultan çıplak ayaklarının altında eski İran halılarının pürtüklü dokunuşlarını hissedip bundan ne olduğunu anlayamadığı garip bir haz alarak yaklaştı şeyhe. Siyah cübbenin içinden kendine uzanan eli öptü. Bir erkeğin elini öpmek ve elini öptüğü bir erkeği, asla baştan çıkarılamaz bir din adamını baştan çıkarmak için buraya gelmek, Tanrı'nın evinde apaçık bir günahı içinde taşımak, belli belirsiz bir korkunun arasına karıştığı muhteşem bir heyecana sürüklüyordu onu. Bütün erkeklerin ondan istediğini hiçbir zaman istemeyecek olan, geçmişi, inançları, varlığı ve efsanesiyle kendi ruhunu ve duygularını bir daha hiçbir zaman açılmayacak bir şekilde mumyalamış bulunan bu adamı, kendisinden bir şey istemeye zorlamak, elleri kolları bağlı bir erkeğin önünde çırılçıplak soyunmaya benziyordu. Onun çekeceği azabı tahmin ediyor ve bundan zevk alıyordu. Aynı azabı kendisi yıllarca çekmiş, şeyhin inançlarıyla bağlanması gibi kendisi de kendi güzelliğine olan hayranlığıyla bağlanmış ve önünden geçen onca çekici ve yakışıklı erkeğe bir şey istemeden ve bir şey vermeden yalnızca bakmakla yetinmişti. Şeyhin çekeceğini düşündüğü azaptan duyduğu zevk de kötü kalplilikten değil, daha ziyade rolünü değiştirebilme imkanına çok uzun yıllardan sonra ilk kez kavuşmasındandı. Şeyhin de elinde olmadan katıldığı, daha doğrusu hayır demeye gücünün yetmediği bu oyunda Mehpare Hanım'ın da önemli bir rolü vardı. Mihrişah Sultan, bir tekkede bir mum ışığı altında yaşayan genç ve yakışıklı bir şeyhin öyle bir güzellikte geçirdiği bir yıldan sonra o büyüden kurtulamayacağını biliyordu ve gelinine bağlanmış olan ruhu oradan çözüp kendi güzelliğine bağlamak istiyordu. İki güzel kadın arasındaki gizli savaşta bu, Mihrişah Sultan için büyük bir zafer olacaktı ve hiç kimse bilmese de Mehpare Hanım bu zaferin darbesini hissedecek, üstelik de bundan asla kimseye söz edemeyecek, kimseye yakınamayacak, kimseyle dertleşemeyecekti. Hep içinde taşımak zorunda kalacaktı bu yenilgiyi. Yaratacağı hasar da bu nedenle daha büyük ve kalıcı olacaktı. Şeyhin yanına diz çöktü, Hasan Efendi karanlık köşedeki yerini almıştı. Gelmeme müsaade ettiğiniz için teşekkür ederim Şeyh Hazretleri. Estağfurullah, tekkenin kapısı herkese açıktır. Gelmek isteyeni çevirmek yoktur bizde. Geçen gelişinde başının açık olmasının yarattığı olayları ve bu konudaki cehaletini mazeret olarak söylemişti ama bu ziyareti için bir bahanesi yoktu. Başını kaldırıp şeyhin yüzüne baktı, beyaz yüzün ortasındaki simsiyah, için için yanan iki gözle karşılaştı gözleri. Şeyh Efendi gözlerini indirdi ama günahı görmeye yetmişti bu kısacık bakış ve bu din adamının ruhunda karşılaştığı her günahı bir tohum gibi bağrına basan, onu besleyip büyüten bereketli bir toprak bulunuyordu. Mehpare Hanım'ın bıraktığı günahın yanına bir günah daha ekildi böylece. Şeyh Hazretleri müsaade buyurursanız hep aklıma takılan bir soruyu sormak istiyorum. Benim Paris'te bir günah şehrinde yaşadığımı düşünürseniz sorumu mazur görürsünüz. Allah yarattığı kullarına neden bir de şeytanı gönderiyor? Neden günah var? Neden günahın ivasına kapılmamıza izin veriyor? Şeyh Efendi biraz düşündü. Bu soruyu o da kendisine çok soruyordu. Elbette Yüce Rabbimiz sadece sevabı ve sevgiyi yaratabilir, bizi günahtan koruyabilirdi. Ama iyi ve kötü, sevap ve günah olmasaydı biz yalnızca iradesiz kuklalar olurduk. Bildiğimiz tek şeyi yapardık. Hak Teâlâ insanı yarattığı her şeyden daha yüce yarattı. İnsanın çamuruna kendi iradesinden bir parça kattı ve hayat denilen bu dünyaya, bu imtihan yerine elimize irademizi vererek gönderdi bizi. Biz bu dünyada sınanıyoruz. Rabb'a duyduğumuz sevgiyi hak edip etmediğimizin sınandığı yer bu dünya. Mihrişah Sultan içini çekti, soruyu öylesine sormuş da olsa, şimdi kendi sorduğu soruyu ciddiye almaya başlamıştı. Neden sınıyor sevgimizi Şeyh Hazretleri? Sevgi sınanır mı? Soruya bir soruyla karşılık verdi Şeyh Efendi. Sınanmaya dayanamayan sevgi, sevgi olur mu? Sevmemek kabil değilse sevmenin ne kıymeti olur? Günahı ve şeytanı gönderdi bize. Günaha, cerbeze ve cazibe kattı ki, günahla sınanan sevgi de daha değerli olsun. Mihrişah Sultan yeniden şeyhe baktı, yüzü hafifçe kızarmıştı. Allah'ın elinin değdiği, onun yarattığı, onun gücünü taşıyan günaha kapılmamak bir kulun başarabileceği bir iş mi Şeyh Hazretleri? Sevap gibi günahın da yaratıcısının aynı olduğunu düşünürsek cazibesinin büyüklüğünü de anlarız. Öyle değil mi? Yoksa yanılıyor muyum? Hasan Efendi bu soruları duyunca "Vay fettan!" dedi içinden ve bir an Mihrişah Sultan'ın gerçek bir şeytan olabileceğini düşündü. Şeytanın kendisi olsa günahı bundan iyi övemezdi. "Mihrişah Hanım," dedi Şeyh Efendi. İlk kez sultana birisi hanım diye hitap ediyordu. Sultan bir an irkildiyse de bir şeyhin karşısında sultanlığın önemli olmadığını düşündü. "Zaten bunun için Rabbimiz affedicidir. Samimi bir pişmanlık duyulduğunda Rabbimiz işlenmiş bütün günahları affetmeye muktedirdir. O nedenle kimse bilemez kim günahkar, kim değil. Ama günahlarından tövbe etmek isteyen biri varsa bilmeli ki yaşadığı sürece geç kalmamıştır. Sadece tövbe etmek yeterli mi? Yoksa işlediğin günahtan aldığın hazzı da aklından silip atmalı mısın?" Şeyh derin derin içini çekti. "İçinden atmak iktiza eder." "Peki bu mümkün mü Şeyh Hazretleri? Günahın tadını unutmak mümkün mü?" Şeyh Efendi gözlerini kapattı. "Zordur elbet. Unutulması o kadar kolay olsa o zaten günah olmazdı. Ama uğraşacaksın, ölene kadar uğraşacaksın, hep uğraşacaksın. Günahından vazgeçmenin, onu unutmanın acısını duyarak uğraşacaksın. Kâbe yoluna çıkan topal karınca misali, yapamayacağını bilsen de uğraşacaksın. Başka bir çaresi yok." Mihrişah Sultan yeniden gelmek için müsaade isteyip arkasında Şeyh Efendi'yi boğan bir günah kokusu bırakarak tekkeden ayrıldı. Mehpare Hanım yalnızca güzelliğiyle günahı getirirken Mihrişah Sultan Paris salonlarının bu hazır cevap, nüktedan kadını, güzelliğine, zekasını da ekliyor, günahın etkisini katmerleştiriyordu. Mehpare Hanım'ın isteksizliğine karşılık üstelik bir de kendi isteğini sunuyordu Şeyh Efendi'ye ve günahı reddetmeyi de unutmayı da daha güçleştiriyordu. Hasan Efendi Osman'a, Şeyh Hazretleri daldaki elmaya bakan Adem gibi bakıyordu Frank orospusuna diyecekti daha sonra. Şeyh Hazretleri ise böyle konuların konuşulmasından bile hoşlanmadığını belirten bir yüz ifadesiyle Hasan Efendi mübalağayı sever demekle yetinecekti. Mehpare Hanım nasıl çalıştığını yalnızca kadınların bildiği o garip ve gizli istihbarat ağı sayesinde kayınvalidesinin ziyaretlerinden haberdar oluyor ve Mihrişah Sultan'ın tahmin ettiği gibi öfkeleniyor ama kimseye yakınamıyordu. Ama Paris'ten gelen bu güzel kadının hayatındaki iki erkeği de elinden almaya çalıştığının farkındaydı. Hikmet Bey'i Hürriyet konuşmalarıyla Mehpare Hanım'ın etkisinden kurtarmıştı. Ama iki kadının gözünde de Hikmet Bey yeterli bir zafer değildi. İkisi de onun geceleri Mehpare Hanım'dan, gündüzleri de Mihrişah Sultan'dan etkilendiğini biliyorlardı. Asıl büyük ganimet, etkilenmesi güç gözüken ama etkilendiğini göstermesi, etkilenmesinden de zor olan Şeyh Efendi'ydi. Mehpare Hanım kimseye söylemese de kadınlara ait sezgilerle ayrıldıklarından beri Şeyh'in kendisini unutmadığını biliyordu. Ve unutulmamaktan her zaman gurur duyuyordu. Şimdi ise unutulmak tehlikesiyle karşı karşıyaydı ve yapabilecek bir şey bulamıyordu. Önce Hikmet Bey'i kışkırtmaya çalıştı. El aleme rezil oluyoruz, herkesin diline düştük. Nerede görülmüş bir kadının gelininin eski kocasını böyle ziyaret ettiği? Sonra da kendisini çirkinleştiren, Hikmet Bey ise şaşırtan bir şirretlikle eklemişti. Eski kocamı size üvey babam mı getirecek? Evli barklı bir adamı azdırmaya mı gidiyor? Ailesi, eğitimi, terbiyesi ne olursa olsun her kadının başka kadınlara erkekleri baştan çıkarmak isteyen bir hoppa diye baktığını bilmeyen Hikmet Bey sinirlenmişti. Ne diyorsunuz Mehpare Hanım? Rica ederim, beni şaşırtıyorsunuz. Annemden nasıl bahsediyorsunuz böyle? Hikmet Bey ne kadar safsınız. Allah'ım bu erkekleri niçin bu kadar aptal yaratıyorsun? Hikmet Bey anneniz hidayete mi erdi? Bir günden bir güne başını bağlamayan, caminin yolunu bilmeyen, her akşam içki içmeden uyuyamayan bir kadın, haftada 8-9 gün neden gider bir tekkeye? Hadi diyelim ki aniden Valide Hanım dini bütün bir kadın oldu. Koskoca İstanbul'da gidecek tekke ziyaret edecek hoca mı kalmadı? Niye Yusuf Efendi'ye gidiyor? Hikmet Bey omuzlarını silkti. Büyütüyorsunuz Mehpare Hanım, onu duymuş ona gidiyor. Mehpare Hanım sinirli sinirli güldü. Ne tuhaf bir tesadüf, adını duyduğu hoca benim eski zevcim. Ne var bunda Mehpare Hanım? Hem size ne, sizinle ne alakası var? Verecek cevap bulamayan Mehpare Hanım, körsünüz siz, körsünüz diye bağırarak çıkmış, o gece odasına kapanıp Hikmet Bey ile birlikte yemek yemeyi reddetmişti. Mihrişah Sultan'ın kendisini kıskıvrak, hiçbir şey yapamayacak bir durumda yakaladığını gören, bundan müthiş bir keyif çıkardığını da tahmin eden Mehpare Hanım, hem çaresizliğinden hem de kayınvalidesinin duyduğu sevinci düşünmekten çılgına dönüyordu. Bir ara gözünü karartıp tekkeye gitmeyi bile düşündü. Beni bir kere görse yeter diyordu kendi kendine. Mihrişah Sultan'ın etkisini silebileceğinden emindi ama tekkeye gitmesinin imkansızlığını çabuk fark etti. Reşit Paşa'ya konuyu açmayı, eski karısına sahip çıkmasını sağlamayı da aklından geçirdi. Ama Reşit Paşa'nın sultan üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Onunla konuşmaya, hatta karşılaşmaya bile çekiniyordu. Karşılaşsa Şeyh Efendi'den önce kendisi yeniden aşka düşebilirdi. Mehpare Hanım çaresizliğin de verdiği hiddetle evin içinde dört dönüyor, herkesi kırıp geçiriyor, hizmetçileri, cariyeleri, çocukları azarlıyor, Hikmet Bey ile ise hiç konuşmuyordu. Tek düze yaşamının ortasına düşen bu sorun sanki onu büyülemiş, başka şey düşünemez olmuştu ve öfkesinin diğer insanlara açıklanabilir bir nedeni yoktu. Sadece bunu düşünüyor, bu ilişkiyi engellemenin bir yolunu arıyordu. Hikmet Bey, karısının huysuzluğunun nedenini seziyor ama buna çok önem vermiyordu. Kıskanılanın ne kendisi ne de şeyh olmadığını, iki kadının birbirlerini kıskandıklarını anlamıştı. Üstelik annesiyle konuşup da İstanbul'da nasıl bir tutsak hayatı yaşadığını birdenbire yeniden fark edince siyasete ilgisi yoğunlaşmıştı. Bu istibdattan, baskıdan, yasaklardan kurtulmak istiyordu. Karısıyla ilgili dertlerinin de bu karanlık baskının sonucu olduğunu düşünüyordu. Eğer böyle bir istibdat olmasa, Mehpare Hanım'a böylesine hastalıklı bir biçimde düşkün olmaz, ilişkinin dengesinin bu kadar çabuk bozulmasına izin vermezdi gibi geliyordu. bu düşüncesini tartacak bir imkanı olmadığından kısa zamanda buna inandı. Özgürlüğünü kurtarmak, aşkını da kurtarmak manasına gelir oldu. Yeniden Paris'e dönebilmek için babasıyla konuşmayı denedi. Reşit Paşa bu fikirden hoşlanmadığını açıkça söyledi. "Ne işin var Hikmet Paris'te? Orada sıradan bir insansın ama burada padişahın doktorunun oğlu, sarayı Hümayun'un mabeyin katiplerinden birisin. Yeniden Paris'e gidip orada önemsiz bir adam gibi yaşamaya dayanabilir misin?" "Dayanırım baba. Burada boğuluyorum artık. Ne bir şey okumak, ne iki satır konuşmak mümkün burada." Oğlunun fikrini değiştiremeyeceğini gören Reşit Paşa, kat'i tavrını ortaya koymuştu. "Şimdi Paris'e gidemezsin Hikmet. Padişah aleyhtarları Avrupa'ya kaçıp teşkilatlanıyorlar. Burada da teşkilatlanmaları hızlanıyor. Padişah endişeli. Eğer Paris'e gitmeye kalkarsan, sen de ben de şüpheli hale geliriz. Bütün bir hayat biriktirdiklerimizi bir tekmede yıkarsın. Belki sen gençsin, dayanırsın ama ben Fizan çöllerine bu yaşta dayanamam, yolda ölürüm. Sen bilirsin, bunun vebalini sırtlanabileceksen git." Hikmet Bey önce babasının abarttığını, padişahın kendi doktorunu sürgüne göndermeyeceğini aklından geçirdi. Ama mabeyindeki arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalardan durumun ciddi olduğunu, saraydaki tedirginliğin arttığını anladı. Babasının ölümünün vebalini yüklenemeyeceği için gitmekten vazgeçti. Onun yerine Baba Ali yokuşundaki gazete binalarına yaptığı ziyaretleri sıklaştırdı. Ediplerle, gazete müellifleriyle sohbetler edip, Hürriyet'ten konuşarak biraz ferahlamaya, nefes almaya çalıştı. Ama konuştukça meselenin vehametini kavruyor, bir çare bulunması gerektiği fikrine olan inancı artıyordu. Ne yapmalı diye soruyordu arkadaşlarına. Bir gün müellif arkadaşlarından, kendisi gibi bir paşazade olan İsmet Hulusi Bey onu her rüzgarda sallanan ahşap binanın bir köşesine çekerek Fransızca bir gazete verdi. "Bunu lütfen hemen cebinize sokunuz," dedi. Hikmet Bey gazeteye bakmadan cebine koydu. "Ben gazetede bir yazıyı işaretledim," dedi İsmet Hulusi Bey. "Eğer lütfeder de tercüme ederseniz memleket için faydalı bir iş yapmış olursunuz." "Tabii olur, bu akşam tercüme ederim." Ayrılırlarken İsmet Hulusi kulağına eğildi. "Kimseye göstermeyiniz. Yasak matbuattandır." Hikmet Bey, Avrupa'ya yerleşen bazı muhaliflerin orada gazeteler çıkarıp imparatorluğa soktuğunu, bu gazetelerle yakalananların ağır hapis cezaları aldıklarını, Galatasaray Postanesi'nin hafiyeler tarafından sürekli gözaltında tutulduğunu, postaneden yabancı gazetelerle çıkarken tevkif edildiklerini duymuştu. İstanbul'un en süslü ve en ünlü arabasına, koltuğunun altında yasak matbuatla binerken, hiç yapmadığı bir biçimde etrafı kolaçan etti. Osman'a, "O akşam korkmuştum," demişti. "Ama her şey biraz da şaka gibiydi benim için. Gerçek korkuyu öğrenmek için yola çıktığımı henüz fark etmemiştim." O akşam Hürriyet'i öven, ahaliyi istibdadı yıkmaya davet eden makaleyi odasına kapanıp tercüme etti. O ilk makaleyi diğerleri izledi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahının doktorunun oğlu, farkına varmadan padişahı yıkmaya hazırlanan bir teşkilatın tercümanı oldu. Osman'a söylediğine göre hayatı ve kendini yeniden sevmeye başlamıştı. Reşit Paşa'nın içi sıkılıyordu. Arada bir paşa ahbaplarının dostluk hatırına muayene etmeye gittiği yaşlıca validelerinden ya da yüksek tavanlı konakların salonlarında huzursuz huzursuz gezinip vara yuva söylenen genç yaşta dul kalmış hemşirelerinden "içim sıkılıyor" lafını çok duymuştu ama bu duygunun nasıl bir şey olduğunu ilk kez hissediyor, içten içe alay ettiği o kadınları düşünüp utanıyor, sebebi belirsiz bir sıkıntı kadar bunaltıcı, usanç verici bir duygu olmadığını anlıyordu. Mesleki bir alışkanlıkla hastalarını sorguya çeker gibi kendini sorguluyor, sorular soruyor, bu sıkıntıyı yaratan sebebi ortaya çıkarmak için uğraşıyordu ama bir sebep bulamıyordu. "Yaşlanıyorum herhalde," diye düşünüyordu. Bu sebepsiz endişeler ihtiyarlık alametleri. Ama 50'sini geçeli henüz birkaç yıl olmuştu. Sadrazamlık koltuğunu kapabilmek için bitmek tükenmek bilmeyen bir hırsla binbir entrika çeviren aksakallı paşalarla kıyaslandığında daha dünkü çocuktu. Çok sevdiği, dürüstlüğünü, açık sözlülüğünü her zaman takdir ettiği Fuat Paşa'nın sürgünde öldüğünü o günlerde duymak, gözünün önünde yaşanmış bir haksızlığın acıklı akıbetinden haberdar olmak sıkıntısını daha da arttırmış, her yanda kötü bir geleceğin işaretlerini görmeye başlamıştı. "Vesveseli bir adam olmuştum," demişti Osman'a. "Padişah'tan huy mu kaptım nedir?" Sıkıntıdan hiç yapmadığı şeyler yapmaya başlamış, Sabah gazetesinin sahibi Mihran'ın Suadiye'deki yalısında verdiği davetlere birkaç kez gitmiş, yalının altında inşa edilmiş hamamda düzenlenen alemlere katılmış, bu alemlere katılan yarı çıplak dilberlerle oynaşıp, daha sonra Mihran'ın devlet katındaki bazı işlerini kovalayıp ona çıkar sağlayan paşaları görünce onlardan da kendisinden de iğrenmişti. Zaten utanma duygusu neredeyse bütünüyle ortadan kalkmıştı diye anlatmıştı o günleri. Paşalar eskiden utandıkları işlere artık açıkça yapacak bir hayasızlık ve pervasızlık sahibi olmuşlardı. Arap İzzet Paşa, Osmanlı ordusuna zırhlı kuleler satmak isteyen bir Fransız şirketinin mümessilinden doktorun yanında açıkça rüşvet istemiş, bunu saklamaya bile gerek duymamıştı. Bu komisyonu padişaha bağlılığının doğal bir karşılığı olarak görüyordu. Reşit Paşa bu olayı padişaha haber vermeyi aklından geçirmiş ama daha sonra padişahın bu işlerden haberdar olmasına rağmen ses çıkarmadığını düşünerek vazgeçmişti. Padişah bu paşaların hem efendisi hem tutsağı durumundaydı. Aldıkları rüşvetlere, yaptıkları yolsuzluklara karşı çıkacak hali yoktu. Hemen hemen bütün devlet ricali birkaçı hariç bu kirli ilişkilere bulaşmışlardı. Bunları devletten ayıklamaya artık padişahın da gücü yetmezdi. Bu ahlaksızlıklara, bizzat padişah, paşaların her yaptıklarına göz yumarak kendisi yol açmış ve sonunda kendisi de bir rezillikler bataklığının ortasında kalmıştı. Bu çamurdan çıkması mümkün gözükmüyordu. Reşit Paşa, paşaların hırsızlıklarına, arsızlıklarına sinirleniyor, padişaha ise nedense acıyordu. Etraflarındaki rezillikler arttıkça padişah gözüne daha zavallı gözüküyordu. Halife-i Ruh-i Zemin Hazretleri, İslam'ın kılıcı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Devlet-i Aliye'nin şevketli padişahı, yüzsüzlerin, arsızların, hırsızların arasında onlara güvenerek ve onların yaptıklarını durduramayarak geçiriyordu hayatını. Kendi ahlaklarına sadık kalmayanların padişaha hiç sadık kalmayacaklarını öğrendiğinde vakit çok geç olacaktı. Padişahın çevresindeki kuralların gittikçe zayıfladığını, bu büyük kudretin yakın çevresindekilerin bu kudrete karşı aldırmaz davranmaya başladıklarını artık açıkça görebiliyordu. Bir akşam yatsı namazından sonra padişahla Boğaz'a bakan salonda oturmuşlar, sohbet ediyorlardı. Konu tıptaki yeni inkişaflardan açılmış ve padişah yemeği birlikte yemelerini teklif ederek akşam yemeğini selamlığa getirmelerini emretmişti. Tam yemeye başlayacakları sırada sarayda bir vaveyla kopmuştu. Gürültü perde perde yükselerek yaklaşıyordu. Padişahın yüzünün bir anda kül rengine döndüğünü görmüştü. Aceleyle kalkıp masanın çekmecesinden küçük bir revolver çıkarmış, onu yanı başına koyarak "Hayırdır doktor?" demişti. Hayatı boyunca korktuğu bir ayaklanmayla karşılaştıklarını, biraderine sadık birilerinin kendisini devirmek için isyan ettiklerini düşündüğü belliydi. "Hayırdır sultanım?" diyen Reşit Paşa kapıya doğru yürüyerek "Şimdi anlarız." demişti. Kapıyı açtığında koşarak gelen bir mabeyinci görmüştü. "Ne oldu Katip Efendi?" "Marangozhanede yangın çıktı paşam." Reşit Paşa merakla bekleyen padişaha haber vermişti. "Marangozhanede yangın çıkmış padişahım." Marangozhane padişah arada bir tahta oynamaya gittiğinden haremin hemen bitişinde kurulmuştu ve yangının hareme atlama ihtimali vardı. Padişah yangının kardeşinin adamları tarafından çıkarıldığına hükmetmişti. Talaşların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede söndürülmüş ve derhal soruşturmalar başlamıştı. "Hadise aslında komikti ama bana çok trajik göründü," demişti Reşit Paşa Osman'a.